Ayrım 16. Şiddetsiz iletişim bir yaşam dili. Marshall B. Rosenberg. PH.D. Sayfa 153. Oyun olmayan hiçbir şeyi yapma. Yas tutma ve kendimizi bağışlama süreçlerine ek olarak kendimize gösterdiğimiz şefkatin önemli üstünde durduğum bir yönü de yaptığımız tüm davranışların ardındaki enerjidir. Oyun olmayan hiçbir şeyi yapmayın dediğimde bazıları benim radikal olduğumu, hatta aklımı yitirdiğimi düşünebilir. Ancak içtenlikle inanıyorum ki kendimize şefkat göstermenin önemli bir yöntemi korku, suçluluk, utanç, görev veya zorunluluk duygularına odaklanan seçimler yerine sadece yaşama katkıda bulunma arzumuzdan kaynaklanan seçimler yapmaktadır. Davranışımızın ardındaki hayatı zenginleştirme amacını fark ettiğimizde ve bizi harekete geçiren enerjinin arkasında yalnızca hem kendimizin hem başkalarının yaşamını güzelleştirmek isteği olduğunda zor işlerin bile keyifli yanlarını görür oluruz. Aynı şekilde aslında coşkuyla, neşeyle yapılabilecek bir davranış, mecburiyet, görev, korku, suçluluk veya utanç duygularıyla yapıldığında coşkusunu kaybeder ve zamanla dirence yol açar. İkinci bölümde başka seçenek yokmuş gibi ifadeler kullanan dilin yerine seçim hakkını vurgulayan dili kullanma konusunu ele almıştık. Yıllar önce yaşamımdaki mutluluk ve coşkuyu önemli derecede artırırken içimdeki depresyon, suçluluk ve utancı da azaltan bir çalışmaya başladım. Şimdi sizinle bu çalışmayı kendimize duyduğumuz şefkati derinleştirmenin bir yolu olarak ve yaptığımız her şeyin ardındaki hayatı zenginleştirme ihtiyacının farkındalığıyla hayatımızı mutlu bir oyun gibi yaşamamıza yardım etmesi için paylaşmak istiyorum. Mecburumu seçiyorum'a çevirmek. Birinci adım. Yaşamınızda keyif almadan yaptığınız neler var? Kendinize yapmak zorunda olduğunuzu söylediğiniz her şeyi bir kağıda yazın. Yapmaktan nefret ettiğiniz ama başka seçeneğiniz olmadığını düşündüğünüz için yapmaya devam ettiğiniz her şeyi yazın. İlk çıkardığım listeye baktığımda sadece listenin ne kadar uzun olduğunu görmek bile neden zamanımın çoğunu hayattan zevk almadan geçirdiğim konusunda bana bir fikir verdi. Gün içinde kendimi yapmak zorunda olduğuma inandırarak ne kadar çok sayıda sıradan gündelik iş yaptığımı fark ettim. Listemdeki birinci madde klinik raporlar yazmaktı. Bu raporları yazmaktan nefret ediyordum ama her gün en az bir saatimi bu işkenceye ayırıyordum. İkinci madde ise çocukları arabayla okula bırakmaktı. İkinci adım. Listenizi tamamladıktan sonra bu yaptıklarınızı mecbur olduğunuz için değil, yapmayı seçtiğiniz için yaptığınızı açıkça kabul edin. Yazdığınız her maddenin arkasına nokta nokta nokta yapmayı seçiyorum kelimelerini ekleyin. Bu adıma kendi gösterdiğim direnci hatırlıyorum. Klinik raporları yazmak hiç de yapmayı seçtiğim bir şey değil. Yapmak zorunda olduğum bir şey. Ben bir klinik psikoloğum, bu raporları yazmak zorundayım. Üçüncü adım. Belli bir eylemi yapmayı seçtiğinizi kabul ettikten sonra seçiminizin ardındaki niyetle bağlantı kurmak için ben nokta nokta yapmayı seçiyorum çünkü nokta nokta istiyorum cümlesini tamamlayın. Başlangıçta klinik raporlardan ne istediğimi tanımlamakta bayağı zorlandım. Zaten birkaç ay önce bu raporların hastalarım açısından onları hazırlarken harcadığım zamana değecek kadar yararlı olmadığına kanaat getirmiştim. Öyleyse bunları hazırlamak için neden bu kadar çok enerji harcamaya devam ediyordum? Sonunda farkına vardım ki bu raporları yazmayı seçmemin nedeni sadece bunların sağladığı geliri istiyor olmamdı. Bunun farkına vardığım andan itibaren bir daha hiç klinik raporu yazmadım. 35 sene önceki o andan itibaren kaç tane klinik rapor yazmadığımı düşünmek bile beni ne kadar mutlu ediyor anlatamam. Bu seçimimin ana motivasyon kaynağının para olduğunu fark ettiğimde, maddi açıdan kendi ihtiyaçlarımı karşılamanın başka bir yolunu bulabileceğime karar verdim. Hatta bir tane daha klinik rapor yazmak yerine yiyecek bulmak için çöp tenekelerini karıştırmayı bile tercih edebilirdim. Listemdeki sevimsiz görevlerden ikincisi de arabayla çocukları okula bırakmaktı. Bu günlük işin ardındaki sebebe baktığımda, çocuklarımın şimdiki okullarına gitmekle kazandıkları yararlar için şükran duydum. Mahallemizdeki okul yürüyerek gidilebilecek kadar yakındı ama çocuklarımın okulu eğitime ilişkin değerlerimle çok daha uyumluydu. Onları okula arabayla götürmeye devam ettim ama farklı bir enerjiyle. Of, lanet olsun, bugün çocukları arabayla okula götürme sırası yine bende yerine. Artık çocuklarımın kaliteli bir eğitim almalarını istediğim için bunu yaptığımın farkındaydım. Yine de arada sırada yol boyunca 2-3 kez bu hareketimin hizmet ettiği amacı kendime hatırlatmam gerekebiliyordu. Yaptığımız her seçimde bunun hangi ihtiyacı hizmet ettiğinin bilincinde olalım. Davranışlarımızın ardındaki enerji hakkında bilinçli olmak. Nokta nokta seçiyorum çünkü nokta nokta istiyorum. Cümlesi üzerinde düşünürken belki siz de çocukları arabayla okula götürme örneğinde olduğu gibi yaptığınız seçimlerin ardındaki önemli değerleri keşfedebilirsiniz. Davranışlarımızın hizmet ettiği ihtiyaçlarımızı netlikle gördükten sonra zahmet, zorluk ve sıkıntı içerseler de bu eylemleri birer oyun gibi deneyimleyebileceğimize inanıyorum. Siz de listenizdeki bazı maddelerin altında aşağıdaki motivasyon kaynaklarının bir veya birkaçını bulabilirsiniz. 1. Para için. Toplumumuzda maddi kazanç dışarıdan gelen önemli bir ödül biçimidir. Ödüle duyulan arzudan kaynaklanan seçimler pahalıya mal olur. Bizi ihtiyaçlara katkıda bulunma niyetiyle yapılan hareketlerin getirdiği sevinçten yoksun bırakırlar. Maddi kazanç, şiddetsiz iletişimde tanımlandığı biçimiyle bir ihtiyaç değildir. Bir ihtiyacı karşılamak için seçilebilecek sayısız stratejiden biridir. 2. Onaylanmak için. Başkalarından onay almak da para gibi kişinin dışından kaynaklanan bir ödüldür. Kültürümüz bizi ödüle aç bir şekilde yetiştirmektedir. Bizi ders çalışmaya teşvik etmek için dış etkenleri kullanan okullara gittik. Cici çocuklar olduğumuz için ödüllendirildiğimiz evlerde büyüdük ve ebeveynlerimiz aksini düşündüğünde de cezalandırıldık. Bu nedenle yetişkinler olarak kendimizi hayatın ödüllendirilmeler karşılığında iş yapmaktan ibaret olduğuna inandırmamız kolaydır. Bir gülümseme görmeye, sırtımızın sıvazlanmasına ve insanların bizim iyi biri, iyi ana baba, iyi vatandaş, iyi personel, iyi arkadaş olduğumuza ilişkin yargılarına bağımlı hale gelmiş durumdayız. İnsanlar bizi sevsinler diye bir şeyler yapar ve bizi sevmemelerine ya da cezalandırmalarına yol açacak her şeyden kaçınırız. Sevgi satın almak için bu kadar çabalamamızı ve başkaları bizi sevsin diye onların dediklerini yapıp kendimizi feda etmemiz gerektiğini düşünmemizi son derece trajik buluyorum. Aslında yaşamı güzelleştirme ruhuyla hareket ettiğimizde yaptıklarımızın kıymeti nasılsa bilinecektir. Başkaları bizi takdir edecektir. Fakat bu takdir sadece gayretlerimizin başta niyetlendiğimiz sonuca ulaştığını onaylayan bir geri bildirim mekanizması olacaktır. Gücümüzü yaşama, hizmet etmek için kullandığımızı ve bunu başarıyla yaptığımızı içimizde hissetmek, başkalarından gelecek onayın bize sunabileceği coşkunun çok ötesinde bir kutlama coşkusu getirir. 3. Cezadan kaçınmak için. Bazılarımız gelir vergisini öncelikle sırf cezadan kaçınmak için öder. Sonuçta da muhtemelen bu yıllık rutin işe ilişkin biraz isteksiz davranır. Bununla birlikte çocukluğumda babamın ve dedemin vergi ödemeye ilişkin ne kadar farklı hissettiklerini hatırlıyorum. Amerika Birleşik Devletleri'ne Rusya'dan göç etmişlerdi ve Çar'ın yaptığının aksine insanları koruduğuna inandıkları bir hükümeti desteklemeye çok hevesliydiler. Ödedikleri vergilerle pek çok insanın refahının sağlandığını düşünerek çeklerini hükümete içten bir memnuniyetle gönderiyorlardı. 4. Mahcup olmaktan kaçınmak için. Para ya da kabul görme arzusundan ve korku, suçluluk ya da utançtan kaynaklanan davranışlarımızın bilincinde olalım. Bunun için ödeyeceğimiz bedeli bilelim. Sadece mahcup olmaktan kaçınmak için yapmayı yeğlediğimiz bazı işler olabilir. Biliriz ki eğer onları yapmazsak, içimizdeki ses bize bazı şeylerin yanlış veya aptalca olduğunu söyleyip duracak ve sonuçta kendimizi sert bir şekilde yargılayacağız. Bir şeyi yalnızca mahcup olmamak için yapıyorsak, sonunda genellikle yaptığımız şeyden nefret ederiz. 5. Suçluluk duymaktan kaçınmak için. Bazen de, bunu yapmazsam insanları hayal kırıklığına uğratmış olacağım diye düşünürüz. Diğer insanların bizden beklentilerini yerine getiremediğimiz için suçluluk duymaktan korkarız. Suçluluk hissinden kaçınmak uğruna başkaları için bir şeyler yapmakla, diğer insanların mutluluğuna katkıda bulunma ihtiyacımızın farkındalığıyla bir şeyler yapmak arasında dünyalar kadar fark vardır. Birincisi acı ve ıstırap dolu bir dünya iken, ikincisi keyif dolu bir dünyadır. 6. Görev bilinciyle. Seçenekleri yok sayan bir dil kullandığımızda, yani meli, malı eklerini yapmalıyım, mecburen, mümkün değil, şart gibi kelimeleri kullandığımızda davranışlarımız belirsiz bir suçluluk, görev veya mecburiyet hissinden kaynaklanır. Bunun ihtiyaçlarımızdan koparıldığımızda gösterdiğimiz davranışlar içinde sosyal açıdan en tehlikeli, kişisel açıdan da en talihsiz davranış biçimi olduğuna inanıyorum. İkinci bölümde Amtssprache, bürokrasi dili, kavramı nedeniyle Adolf Ahmen ve meslektaşlarının duygusal açıdan etkilenmeden veya kişisel sorumluluk üstlenmeden on binlerce insanı nasıl ölüme gönderdiklerini görmüştük. Seçenekleri yok sayan bir dil kullandığımızda bizi kendi özümüzden koparan, robot gibi işleyen bir zihniyet uğruna içimizdeki yaşamı kaybederiz. Bütün davranışların belki de en tehlikelisi yapmaya mecbur olduğumuzu düşündüğümüz için yaptıklarımızdır. Hazırladığınız listedeki maddeleri inceledikten sonra benim klinik raporları yazmayı bıraktığım gibi siz de yaptığınız bazı şeyleri yapmaktan vazgeçebilirsiniz. Ne kadar radikal görünürse görünsün, işleri sadece keyifle, oyun enerjisiyle yapmak mümkündür. Bana göre hayatı zenginleştirme isteği bizi ne kadar keyifle harekete geçirirse, kendimize karşı o kadar şefkatli davranıyoruz demektir. Özet. Şiddetsiz iletişimin en can alıcı uygulaması kendimize davranış biçimimiz olabilir. Hata yaptığımızda kendimize yönelik ahlakçı yargılara takılmadan şiddetsiz iletişimin yas tutma ve kendimizi bağışlama sürecini kullanarak gelişmemiz gereken yeri görebiliriz. Davranışlarımızı karşılanmamış ihtiyaçlarımız bağlamında değerlendirirsek, değişim için gerekli olan itici güç, utançtan, suçluluktan, öfkeden veya depresyondan değil, kendimizin ve başkalarının iyilik haline katkıda bulunma arzumuzdan gelir. Günlük yaşamımızda sorumluluk duygusu, dış ödüllendirme, suçluluk, mahcup olmama veya cezadan kaçınma gibi sebeplerle hareket etmektense sadece kendi ihtiyaçlarımıza ve değerlerimize hizmet edecek şekilde davranmayı bilinçli olarak seçerek kendimize yönelik şefkati geliştirebiliriz. hayatımızda kendimizi yapmaya mecbur bıraktığımız keyif içermeyen eylemlerimizi gözden geçirirsek ve mecburumu seçiyorum'a çevirirsek, yaşamımızda daha çok keyif ve bütünlük hissi bulabiliriz.
16. ayrımın sonu, sayfa 160.